T cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? T cetveli yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekintanca ve Mertcan Yılmaz.
T cetvelinin yeni bölümünden herkese merhaba. Hemen programın başında hatırlatarak başlayalım. info@teyitork üzerinden bize ulaşabilir, soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi aktarabilirsiniz. Bugünkü programda aşı bildirgesini konuşacağız. Tabii aşı bildirgesi nedir, nasıl bir kavramdır? Bunları birazcık anlatarak başlayacağız ama önce konuklarımızı takdim edeyim. Tabii Mertcan ve Kansu'yla hazırladığınız programda Öyküm bizimle birlikte olacak. Teyit'te Facebook Health Fellowship aynı zamanda yazarlarımızdan. Öyküm hoş geldin.
Hoş bulduk, merhaba.
Yine çok değerli bir konuğumuz var. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş de bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bu aşı bildirgesi kavramına şimdi giriş yaparken şöyle başlayalım. Aslında özellikle son 1-1,5 yılda pandemi hayatımıza girdiği günden bu yana sağlık haberlerinde daha fazla karşılaşır, daha fazla tartışır olduk. Çünkü bütün dünyayı ilgilendiren ve nereye gideceği, ne olacağı belli olmayan bir sağlık sorunuyla karşı karşıyayken bilinmezlik ve bu konuda belirsizlik ortada çok ciddi bir bilgi karmaşası doğurdu. Ve buna bağlı olarak özellikle pandeminin sona ermesindeki en büyük umutlardan biri de aşılardı. Ve aşılar artık gündelik yaşamda uygulanmaya başladıktan sonra bir tarafta aşı karşıtlarının da kendini göstermeye başladığı ve işte ortadaki kararsızların da kendini zor durumda hissettiği bir sürece girdik. Tabii bu süreç aslında özellikle gazeteciler için başka sorumluluklar da gündeme getiriyor ve bu aşıyla ilgili gelişmeleri okuyucuya çok dikkatli, çok doğru aktarma konusunda bazı çalışmalar yapmak gerekiyor. İşte aşı bildirgesi kavramı da burada karşımıza çıkıyor. Öyküm, nasıl bir çalışma aşı bildirgesi, nasıl bir süreçte hazırlandı, ne amaçladı, nasıl bir tablosu var?
Aslında aşı bildirgesi çok temel olarak medyadaki aşı karşıtlığı ve kararsızlığını önüne geçmeyi, medya çalışanlarını ve okuyucularını da aşılar hakkında doğru bilgilerle donatmayı hedefleyen bir rehber. Bu rehberdeki çıkış noktamız COVID-19 aşıları oldu daha çok. Çünkü halk sağlığını tehdit eden akımlardan biri olan aşı karşıtlığı ve aşı kararsızlığı birçok COVID-19 aşısının onay almaya başlamasıyla hız kazandı ve epey genişledi. Toplumun aşılar hakkında doğru bilgilendirmesi ve bu alanda doğru bilgilerin yayılması her zamankinden çok daha yakıcı bir öncelik haline geldi. Bu yüzden de aşı haberlerinin doğru hazırlanması için bir bildirge hazırlığına başladık. Bildirgenin katılımcı ve çoğulcu bir süreçte kaleme alınması, ortak akılın eseri olması bizim için çok önemliydi. Bunun için medya ve sağlık kuruluşlarına açık bir çağrıda bulunduk ve birçok medya ve sağlık çalışanının katkısıyla bildirgeyi kaleme almaya başladık. Bu süreçte birçok toplantı gerçekleştirdik ve katkıları bu şekilde aldık. Aynı zamanda şu anda aşı bildirgesinin bir internet sitesi var. Buradan da katkıları hala almaya devam ediyoruz. Dileyenler buradan girip katkılarını verebilir ya da bildirgenin destekçisi olabilir. Tabii bu noktada bildirgeyi kimlerle beraber hazırladığımıza da değinmek isterim ben. Türkiye Etik Gazetecilik Koalisyonu, Evrim Ağacı, Newslab Turkey, Türkiye Eczacıları Birliği, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Faruk Bildirici, Türk Tabipleri Birliği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteciler Cemiyeti ve birçok tıp fakültesinden değerli hoca bildirgenin hazırlanma sürecinde aktif olarak rol aldı.
Çok yoğun bir katılımdan bahsediyorsun Öyküm. Bu aşı bildirgesinin internet sitesinde bölümün altındaki notlar kısmına hangi siteden ulaşılabileceği ve daha ayrıntılı bilgiyi de oradan aktaracağız. Tabii bu çalışma neden önemli biraz bunu konuşacağız ama ben Sibel Güneş'e biraz sözü bırakmak istiyorum burada. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz bu çalışmaya? Nasıl bir önemi olduğunu görüyorsunuz burada?
Aşı konusu sağlık haberciliğinin en hassas konularından birisi. Medyada her haberde olduğu gibi kanıta dayalı habercilik yapılmasının en hassas davranılmasının gerektiği alanlardan birisi aşı konusu. Bu COVID-19 meselesi gündeme gelmeden de medyada ciddi bir aşı karşıtlığı sıkıntısı vardı. bu genel halk sağlığını da etkileyen bir problem haline gelmişti. Biz tabii COVID-19 konusu gündeme geldiğinde bu konunun çok daha geniş halk kitlelerini etkilediği için sorunun nelere gidebileceğini hep birlikte gördük ve COVID-19 konusunda sorumlu yayıncılık anlamında ciddi sıkıntılar yaşandı. Bu sürecin yeterince hassas yürütülememesinin en önemli nedenlerinden biri alanında uzman sağlık habercilerinin sayısının yetersiz kalmasıydı. Medyada bir konuyu konuşurken gündeme gelmesi gereken başlıklar var. Son 10 yılda 12 bine yakın gazeteci işsiz kaldı iktidar baskısıyla. Bu süreçte işsiz kalan insanlar arasında da çok sayıda nitelikli bu ülkenin sağlık hafızası diyebileceğimiz sağlık habercileri vardı. Meslektaşlarımın işsiz kalması ve görevlerini yapamıyor olmaları medyada sağlıkla ilgili haberlerin ve COVID'le ilgili haberlerin istenildiği gibi dikkatli yönetilmesine engel oldu. Aşı bildirgesi konusu bizim de gündemimize geldi. Biz tabii biliyorsunuz etik ilkeleri meslek örgütleri genellikle belirliyor. Bizim de kendi bildirgemiz Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'nin içerisinde bu konu oldukça genel anlamda sağlık başlığı olarak yer alıyor. Kanıta dayalı olmayan hiçbir konunun haberleştirilmemesi konusu. Fakat yaşanılan olumsuz deneyimler aşı bildirgesinin de bu konuda katkı sağlayacağını ortaya koydu. Biz de kendi katkımızı sunduk. Buradaki en hassas olunması gereken anahtar noktalardan birisi aşı ilaç firmaları tarafından üretiliyor. Bir bildirge hazırlanırken o bildirgenin aşının destekleniyorluğunun bu kavramın arkasında bir gölge düşmemesi gerekiyor. Çünkü ilaçla ilgili, aşıyla ilgili haberleri yaparken gerçekten bu hazırlanan bildirgenin de bağımsızlığının altının çok çizilmesi gerekiyor. En ufak bir sponsorluk desteği alınmadığını, herhangi bir aşı firması tarafından desteklenmediğinin vurgulanılması bizim açımızdan çok önemliydi. Farklı alanlardan, deneyimlerden iyi isimlerin bir araya gelmesiyle, bu konuya emek vermiş, etik konusuna emek vermiş insanların bir araya gelmesiyle bu bildirge ortaya çıktı. Meslektaşlarıma katkısı olacağını düşünüyorum. Özellikle sağlık alanında görev yapmayıp ama bu konuda haber yapmaya mecbur olan, aynı anda birçok işi yapmaya mecbur olan, çok joker eleman olarak kullanılan birçok kıymetli muhabir var. Meslektaşlarımın dikkatini çekecektir diye düşünüyorum.
Çok teşekkürler Sibel Hanım. Tabii bildirgenin öneminde bir önemli nokta da aslında sağlık bilgisine erişimle bence ilişkili. Çünkü sağlık bilgisine erişimde dijital yollara başvurmak artık çok büyük bir yer kaplıyor. Sağlıkla ve özellikle aşılarla ilgili merak edilen bir konuda internete başvuranların sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Mesela kullanıcılar arama motorlarına ilaç, aşı, hastalık ya da hastalığın semptomunu yazarak arama yapabiliyor. Bu noktada kişilerin doğru ve güvenilir bilgilere erişmesi halk sağlığı açısından çok önemli. Hatta bu bilinçli bilgi edinme davranış dışında bazı kullanıcılar sosyal medya platformlarında zaman geçirirken farkında olmadan da çok fazla sağlık ve aşı hakkında doğru ya da yanlış bilgiye maruz kalıyor. Ya tabii COVID-19'un kendisi bile görece hayatımızda yeniyken kişilerin aşıların olası yan etkileri hakkında bazı temel soruları olması bir noktada anlaşılır bir şey. Böyle şüpheler ancak sağlık profesyonellerinin ve medya mensuplarının bir araya gelmesiyle giderilebilir. Bu yüzden aşı karşıtlığının alevlendirilmemesi ve aşı kararsızlığının ortadan kaldırılması için çaba harcanması gerektiğinin altını çizmek gerekiyor. Bildirge de aslında bu çabanın bir ürünü.
Doğru. Şimdi buradaki yola çıkış noktamız şu. Şimdi yurttaş gazeteciliği dediğimiz bir kavram son dönemde çok gündemde. Tabii ki yurttaşların sosyal medyada, dijital medyada her türlü kendisiyle ilgili bilgiye ulaşma şansı var. Eğer ekonomik koşulları internete erişimi sağlayabilir durumdaysa. Ama burada bilgilerin uzman isimlerden gelmeyen birçok spekülatif bilginin sosyal medya platformlarında da köpürtüldüğüne tanık oluyoruz. Bu açıdan ciddi bir elemeden geçmesi gerekiyor bilgilerin. Sağlık habercilerinin buradaki rolü bu. Şimdi biz eşit bekçisi olarak haberciler toplumun en kırılgan, en zayıf, en yoksul kesimine yönelik bir habercilik yapma sorumluluğu içinde olmalıyız. Güçlüden yana, ilaç firmalarından yana, sağlık otoritesinden yana bir yaklaşım ilaç sanayinden yana, doktorun propagandasının yapılmasından yana olan bir tutum, genel anlamda gazeteciliğin evrensel etik ilkeleriyle bağdaşır bir yaklaşım değil. Güce yaslanmak, belirli bir grubun, kişinin ya da kurumun aşıyı konuşurken propagandasına alet olmama sorumluluğumuz var. Salgın, COVID-19 salgını ciddi bir fırsatçılığa neden oldu. Özellikle aşı ilaç geliştirme konusundaki çabalar bir mucizeymiş gibi insanların hayatına sunulmaya çalışıldı. Lobileri çok güçlü olan bazı ilaç firmalarının, aşı firmalarının adı çok fazla ortaya çıkarıldı. Daha çabalar somut bir şekilde sonuçlanmadığı dönemde çare ortadan yokken kurum propagandası yapıldı ve buna birçok aracı olan ve buna alet olan birçok kişi ve maalesef kurum oldu. Aşırı telaşlı bazı bilim insanları bu ülkede, Türkiye'de de Türk bilim insanları bu konuyu çözdüklerini anlatan çok talihsiz açıklamalar yaptılar ve sonra geri adım atmak zorunda kaldılar. Biliyorsunuz sigaranın içindeki nikotinin koronavirüs tedavisinde kullanılacağı iddia edildi. Sigara firmalarının çalışmaları var gibi onlar da sunuldu. Bunlar da halk sağlığı açısından çok sıkıntılı başlıklardı. Medya bazı bu sigara firmalarının ilaç geliştirme fantazilerine de alet oldu. Bu ülkede ciddi bir sigara bağımlılığı varken bu konudaki sempatiyi büyütecek bir yaklaşım olmamalı. Zaten böyle bir şey de mümkün değil. Genel anlamda sağlık çok ciddi bütçelerin hazırlandığı, harcandığı bir alan. Sağlıkta harcanan paralar, gazetecilere dönük bültenleri yapan kişilere harcanan paralar, bunlar ciddi bütçeler. Her gazetecinin sağlıkla ilgili, COVID-19'la ilgili, aşılarla ilgili her gün e-mail kutularına yüzlerce haber düşüyor. Bunların içerisinden propagandaya alet olmadan nesnel konuların haberleştirilmesine ihtiyaç var. Gazetecinin kendi yaptığı haberler dışında. Şimdi bu alandaki bilginin de sağlıkta bilgi 6 ayda eskir gibi bir cümle var. Ama biz COVID-19'da bilginin neredeyse haftada bir eskidiğine tanık olduk. Çünkü bilim insanlarının da yeni anlamaya ve araştırmaya başladığı bir konuydu. Onlarla birlikte biz de süreci adım adım izleyerek birçok bilim insanının önce evet dediği bazı konulara sonra hayır dediğini gördük. Bu vatandaşta da ciddi bir kafa karışıklığına neden oldu ama sürecin kendisi bu anlamda sıkıntılıydı. Şimdi genel anlamda aşıyla ilgili olarak kutsanmış hiçbir kaynak yok. Hepsi hata yaptı, tüm haber kaynakları hata yaptı. Gazeteciler de bu hataları haberleştirirken biz de bu hataların aracısı olma durumuna geldik. Vatandaşın sağlık haberlerine, aşı haberlerine bakışında sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bizim, özellikle benim, sağlıkta teflon etkisi dediğim bir durum var. Eğer siz sürekli bir felaket olacak, eğer bunu yapmazsanız bu olacak, öleceksiniz, hastalık size bulaşacak gibi bir konunun aşırı vurgulanması, vatandaşta belli bir süre sonra sürekli bir negatif yaklaşım, nasıl olsa öleceğiz, keyfimize bakalım noktasına getiriyor. Vatandaştaki duyguyu, zaten içinde olduğu bu sıkıntılı süreci hasarlayacak kadar bu olayın negatifliğini vurgulamama sorumluluğumuz var. Bu nedir? İşte her gün sokakta temel ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşın burnuna mikrofon dayarsak, "Aa, neden maske takmadınız? Bakın işte hastalık bulaşacak" gibi bir kaygıyı, bir de bunu milyonlara sürekli yansıtmaya çalışırsak, çünkü bu her gün oluyor. Artık bunlardan vazgeçilmesi lazım. Çünkü insanların aşı konusunda, aşıya ulaşma konusunda şu an sıkıntıları var. E-Devlet'ten randevu alma konusunda sıkıntıları var. Şimdi biz devletin verdiği sözleri yerine getirmeyle ilgili sorunları var. Biz Sağlık Bakanlığı'nın sürekli verdiği sözlerle ilgili geri adım atmak zorunda kaldığını görüyoruz. Çünkü bu sadece sizin bu parayı ödeyebilir olmanızla ilgili değil. İkili ilişkilerle, ülkeler arasındaki ilişkilerle, nasıl ilişki kurduğunuzla, zamanında yol alıp almadığınızla ilgili. Gerçekten öncelikli grupları aşılayıp aşılayamadığınızla ilgili. Şimdi öğretmenlerin %20'si ancak aşılanmış görünüyor. Şimdi yerli ve yabancı turistle bile iletişimi olan, bağlantısı olan kişilerin aşılanmasından söz ediliyor. Bu sürecin yönetilmesiyle ilgili gerçekten sıkıntılar var. Bizim doğru soru sorabiliyor olmamız, gazetecilerin bir soru sorabilsek hiçbir erkin etkisi altında kalmadan vatandaş doğruya ulaşabiliyor. Biliyorsunuz iki meslektaşımız Sağlık Bakanlığı'nın toplantılarında soru sordu. Vakayla hasta arasındaki farkı bizim o güne kadar hepimizin bu sayının daha yüksek olduğuna dair öngörülerimiz vardı bilim insanlarının. Ama iki gazeteci sordu, bütün Türkiye öğrendi. Çünkü o ana kadar gerçek anlamda soru sorma konusunda meslektaşlarımın üzerinde de bir baskı var. Yok denilse bile Sağlık Bakanı bugüne kadar gazetecilerle olan iletişiminde en dikkatli olan bakanlardan biri olsa bile gazeteciler üzerinde baskı var. Belirli soruların sorulmaması konusunda telkin var. İki gazeteci soruyu sordu, vakayla hasta arasındaki farkı bütün Türkiye öğrendi ve rakamların söylenildiğinden çok daha fazla olduğunu bütün Türkiye öğrendi ve bizim bakanlık da bunu kabul etmek durumunda kaldı. İşte gerçeği bilmezsek yol alamayız. Neyle mücadele ettiğimizi bilmek için rakamlara erişmemiz gerekiyor. Ve bu konudaki bu hasarlanmalar, sağlık otoritesinin kendine göre uyumlandırdığı, daha doğrusu kendi gerçeğini yaratma telaşı, bu ülkede salgının iyi yönetilmesi, insanların aşılanması konusunda da sıkıntı yarattı. Sanki daha az vaka varmış gibi bir yanılsama içerisinde insanların daha cesur davranışlar yapabilmesine olanak sağlandı.
Hatta şu vurguyu yapmakta fayda var. Yakın zamanda bilim kurulu üyelerinden de işte bu geçmiş dönemdeki vaka sayıları ile ilgili farklı aktarımlar ve problemli noktalarla ilgili daha açık konuşulması gerektiği yönde vurgular da oldu. Hatta şunu da aktarayım. Biz yakın zamanda teyitte bir yazı yayınladık bu veri şeffaflığı üzerine. Bu Eylül ayından itibaren ortadaki bu sayıları incelemek için CİMER aracılığıyla farklı illerin belediyelerine ve valiliklerine yazılar göndererek oradaki vakalar ne durumda, neler yaşanıyor, ne oluyor, ne bitiyor bir soru seti hazırladık. Ve büyük bir kesiminden yanıt alamadık. Yanıt aldıklarımızda da hep bakanlık tarafından bu verilerin verileceği yönünde vurgular vardı. Yani orada o bilgi sisteminde çok ciddi eksiklikler söz konusu. Biraz bu sağlık gazeteciliği konusuna özellikle vurgu yapmak da yerinde oldu. Buna tekrar döneceğiz ama burada çok kısa şu aşı bildirgesi konusunu bir başlıkla noktalayalım istiyorum. Sonra tekrar buraya dönelim. Şimdi bu bildirge bu söylediğiniz noktalardan dolayı çok önemli. Çünkü aksiyon noktalarda vatandaşın bilgi alabileceği tek yol iyi bir medya yapılanması ve iyi bir yaklaşım. Burada da sizin söylediğiniz gibi bu alanda deneyimli ve belki de birçok şey yapmaya çalışan gazetecilerin işsiz kaldığı ve dediğiniz gibi yine vurgu yaptığınız gibi soru sorma konusunda bile bazı problemlerin yaşandığı bir dönemde bu çalışma bu yüzden önem kazanıyor. Tabii biraz öne çıkan başlıklardan bahsedelim Kansu dilersen. Sonra biraz sağlık gazeteciliğine dönelim.
Tabii aşı bildirgesi.org adresini henüz ziyaret etmeyenler için de belki dinleyiciler için hemen kısaca aşı haberleri hazırlama bildirgesinin öne çıkan ilkelerinden madde madde bahsetmek iyi olabilir. Burada aşılarla ilgili her türlü haber ve içerikte toplum sağlığının odağa alınması, kamu yöneticilerinin aşılar, tedariği, güvenliği, koruyuculuğu gibi konularda şeffaf olmaya çağrılması, özellikle aşıların bulaşıcı hastalıkları önlemedeki rolü, İçerikte bir aşı geçiyorsa bunu aşı olarak genellemekten kaçınıp hangi aşının bahsi geçiyorsa onun adının geçirilmesi, aşının faydasını sorgulayan yorumlara, görüşlere yer vermek yerine alanında yetkin kişilerin değerlendirmelerine yer verilmesi, bilimsel gerçekliklere ağırlık verilmesi ve eğer bir bilimsel çalışmalardan yararlanılıyorsa tamamının incelenmesi, yani kapsamının, örnekleminin sınırlılıklarının verilmesi, yayınlandığı, yürütüldüğü tarihin dikkate alınması. Başlıkların da içerik gibi içeriği tam olarak ifade eden okuru yanıltmayacak, kaygılandırmayacak şekilde seçilmesi. Yazılı olduğu kadar tabii bir de televizyon gibi mecralarda da dilin seçiminin özenle yapılması. Yani yine aynı şekilde kaygı yaratmayan, anlaşılır, net, açık bir dilin seçilmesi. Kaynak konusuna gelince bir gazeteci, bir medya çalışanının her türlü içeriği üretirken aslında aşıyla ilgili uzman derneklere, sağlık meslek örgütlerinden yararlanması ve güvenilir kaynaklarını çeşitlendirmesi ve eğer içerikte bir yanlışlık fark edilirse de bunun hemen düzeltilmesi gibi maddeler var. Yine mucize gıda, bitkisel tedaviler, takviyeler gibi bilimsel olarak kabul görmemiş tedavi yöntemleri ve ilaçların aşı yerine geçtiği iddiasına yer verilmemesi, ırkçı, ötekileştirici, ayrımcılığa yol açacak görsellerin kullanılmaması, demin de bahsettiğimiz aşı erişimi, aşı tedariğindeki eşitsizliklerin kamuoyunda paylaşılması gibi çok fazla ilkenin dizildiği bir bildirge. Aşı kararsızlığı konusu da burada ele alınıyor. Yani aşı kararsızlığı yaşayan kişileri hedef almadan buradaki korkuları, endişeleri, tereddütü azaltmayı amaçlayan içeriklerin üretilmesinin arttırılması. Hazır aşı kararsızlığından bahsetmişken ben editörümüz Emre'ye de biraz dönmek istiyorum. Emre aşılarla ilgili yanlış anlatıcı iddiaları da sınıflandırmaya yönelik de çalışmalar yapmıştı. Hem dijital dünyada, medyada, gazetelerde aşılarla ilgili ne tür yanlış bilgileri rastlıyoruz? Biz neleri teyit ettik şimdiye kadar? Gazeteciler, medya çalışanları, okurlar nelere dikkat edebilir?
Önemli bir nokta Kansu bu. Şimdi bir kategorilendirme yaptığımızda aşıların nereden çıktığı ile ilgili iddialar, bununla ilgili komplo teorileri ve aşıların ülkelerle bağlantıları gibi iddialarla sıkça karşılaştık. Mesela bu tabii ki şeye dayanıyor. Covid ilk çıktığında laboratuvarda üretildiği gibi bir argümanın sonrasında içine bugün hala bilgiyesi de alan, 5G gibi sistemleri de alan sistematik bir yanlış bilgi dağarcığıyla karşı karşıyayız. Özellikle bu aşıların nereden çıktığı, sonra aşıların üretim aşamasında içinde olan maddelerle ilgili. Yok işte şu var içinde, bu konuluyor, genlerimizi değiştirmek istiyorlar gibi ciddi algıların ortada olduğu bir bilgi sisteminden bahsedebiliriz. İşte bunlar konusunda dikkatli olma az önce yaptığımız birkaç vurguyla akla geliyor. Yani aşı bildirgesi işte tam bu yüzden önemli. Nitelikli bir gazetecilik ürünü çıkarmaya çalıştığımızda bir haberin yapımında A'dan Z'ye her noktaya dikkat ettiğimizde belki de okuyucunun kafasındaki soru işaretlerini daha da azaltacak noktaya gelebiliriz. Tabii bu sosyal medyada özellikle aşı karşıtı olan grubun çok fazla argümanla, çok fazla farklı kaynaktan ortaya çıkması, zaman zaman bunların televizyonlarda da kendine yer bulması. Yani şimdi mesela salgının başında bilmediğimiz şeyler vardı ama şu anda bilmediğimiz şeylerin sayısı çok azaldı. Buna rağmen bir işte ne bileyim sanatçının biri dahi çıkıp asla çocuğuma aşı yaptırmayacağım, zorla yapamayacaksınız diye binlerce kişiye erişebiliyor ve bu bazı medya kanalları tarafından yaygınlaştırılabiliyor. Bu noktada bile aslında birçok farklılık ve dikkat edilmesi gereken şey var. Şimdi bu infodemi, o fazla bilgide hem doğruyu tespit etmek hem orada neyi nasıl ele alacağımızı düşünmek hepsi çok çok ayrı, çok çok önemli cümleler ve biz gazetecilere bu noktada çok fazla iş düşüyor. Ve bu aşı kararsızlığı olan kişileri belki de aşılanma konusunda nasıl bir süreç beklediği, ne olduğu konusunda daha fazla şey yapmak gerekiyor ki dünyada aşı olmayan, yani aşıya ulaşamayan kişiler çok başka. O çok ayrı bir sorun zaten. Onu belki de konuşsak ayrı bir problem olur. Ama aşı olma imkanı olmasına rağmen olmayan kişiler konusu mesela büyük bir problem. Bu konuda çok fazla yapılacak şey var gibi geliyor bana.
Bu aşı kararsızlığı veya işte bu tutumun radikal bir yansıması olarak aşı karşıtlığı Türkiye'de toplumun bilgiye yaklaşımı noktasında böyle aşil topu diyebileceğimiz bazı noktalardan sızabiliyor. İşte dış güçler, büyük oyunlar, lobiler vesaire odaklı geliştirilen söylemler esasında bize yeni gibi geliyor. Ama bu söylemlerin topluma yerleşmesine ve biraz hasarlı, problemli bir şüpheciliğin yaygınlaşmasına sebep olan tarihsel bazı süreçlerden de geçtiğimizi hatırlatmak gerek. Bu şüphecilik biçiminin problemli olmasının nedeni işte olgusal, nesnel bulguyu aslında reddeder bir niteliğe bürünüyor olması. Yoksa şüpheciliğin kendisi sorunlu bir durum değil. Yani nesnel veriler aksini ortaya koymadıkça insan her şeyden ve herkesten şüphe edebilir tabii. Ama verilerin aksini ortaya koymasına rağmen bir ısrar söz konusuysa orada anlamlı bir tutumdan söz edemeyiz bence. Medya kuruluşları da toplumdaki bu durumun farkında aslında. Daha doğrusu medya zaten bu toplumun bir ürünü. Toplumun aşil topuklarının üzerine oynadığında dikkat çekebileceğini biliyor. İnsanları aşı kararsızlığına götüren, aşı karşıtlığına sürükleyen yolda dikkat çekmek için yapılan haberler, işte anlamsız yere parlatılan anekdotal böyle bulgular çok kritik oluyor. Bunun ne kadar kritik olduğunu teyitte pandemi sürecinde de gözlemledik. Bu süreç boyunca bence çok başarısız sınavlar veren medya kuruluşları da var. Yani örneğin Türkiye'nin en çok satan gazetelerinden birinin, Almanya muhabirinin işte hiçbir editoryal itiraza maruz kalmadan yaptığı çevirilerle salgın hakkında sıklıkla yeni bir şüpheli bilgi Türkiye'de gündeme sokabildiğini görebiliyoruz. Yani çevirilerle bir nevi Almanya'nın ilmini değil ama dezenformasyonunu alabiliyoruz resmen. Burada hiçbir editoryal itiraza maruz kalmadan diyorum, yani kalmış olamaz diye düşünüyorum. Çünkü örneğin bu kişinin hazırladığı şüpheli bir haberi yanlışlamamız çoğu zaman 10 dakika bile sürmüyor. Bu editör veya muhabirler için mesleki bir problem olmasının da ötesinde bence halk sağlığını ilgilendiren konularda medya kuruluşları için etik anlamda da ciddi bir açık. Aşı bildirgesini ben bu açıdan da çok değerli buluyorum. Yani mesele sadece mesleğimizin standartlarını yükseltmek değil, burada etik, ahlaki bir çağrı da var aynı zamanda. Bu noktada Sibel Hanım'a aslında bir soru yöneltmek istiyorum. Sizin mesleki yaşamınızda gördüğünüz sağlık haberciliği noktasında herhalde bundan daha kötüsü olamaz dediğiniz bir örnek var mıdır acaba?
Şimdi sağlık haberciliği açısından en sıkıntılı konulardan birisi zakkum ekstresi konusundaki haberdir. Bütün sağlık haberciliği açısından bir milattır. Zakkum ekstresini geliştiren, no ekstresini geliştiren Doktor Ziya Özel bunun kansere iyi geldiğini ileri sürdü ve bir gün Türkiye Sağlık Bakanı'nın olduğu TRT'de bir toplantıda, bilim insanlarının olduğu bir toplantıda Türkiye'nin kansere yönelik bir ilaç geliştirdiğini duydu. Burada haberciler açısından güvenilir olması gereken tüm kaynaklar vardı. Sağlık Bakanı, TRT, ilimsel çalışma yapan İstanbul Tıp Fakültesi'nde DETAM isimli bir merkez, bilim insanları bunun gerçek anlamda kansere iyi geldiğini iddia ettiler. Sonra ben Doktor Ziya Özel'le hiç haber yapmadım. Bu konunun tamamen bir bilimsellik dışı olduğunu farkına vardım. Bu işi dikkatli yapan sağlık habercisi arkadaşlarımla birlikte. Ve biz zakkum ekstresini kaynatıp ölen insanların haberlerini yaptık. Zakkum İstanbul Tıp Fakültesi'nde de denendi ama hiçbir zaman yeterli bilimsel kanıta ulaşamadı. Ziya Özel çok zengin oldu bu konuda. Gerçekten müthiş ilaç satışları yaptı. Sonra iktidarın da bir dönem destek olduğunu gördük. İşte gerçekten Türk insanına gereken değer verilmedi. Ne kadar ihmal edildi gibi bir yaklaşım oldu ama bu ittirmelerin de arkası gelmedi. Bu hikayedeki en trajik olan kısım kan nakli sırasında AIDS hastalığı virüsünü taşıyan bir kan nakli nedeniyle çocuk bir hasta vardı. AIDS hastası olmuştu. Belma isimli bir çocuk. Ok Meydan Hastanesi'nde bu zakkum ekstresi o çocuk üzerinde denendi ve bize de dediler ki bu çocuk iyileşti. Ben hayatımda ilk defa Ziya Özel'i o zaman gördüm. Bir basın toplantısı yapıldı ve toplantıya gittim. Biz oraya gittiğimizde Ziya Bey toplantıyı yapamadı, çocuğun ölüm haberi geldi. İstanbul Tabip Odası da bu konuda otopsi yapılması için başvurdu. Otopside de maalesef çocuğun doğal ömrünün bu ekstre kullanılması nedeniyle doğal ömrünün azaltıldığı ve ekstrenin yan etkisine bağlı nedenlerle vefat ettiği ortaya çıktı. Ve yeterince zaten bu konu haber olmadı. Uzatmayayım. Gerçek anlamda haber kaynağı diye bu konuda herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Yani benim, Teyit Orkun, Sağlık Bakanlığı'nın, özel hastanelerin, hepimizin her an hata yapma ihtimali var. Paranın bu ülkede iktidarın en çok oy almasına neden olan ikinci konu sağlık. Parasal harcamanın en yüksek olduğu silah sanayinden sonraki en yüksek olduğu alandan söz ediyoruz. İnsanların gerçekten canları için yapamayacakları hiçbir şey yok. O yüzden hepsinin denetimi açık olması lazım. Sağlık Bakanlığı'nın farkındaysanız dün bir grafik açıklandı, onda da hata var. Şimdi biz her türlü gelen bilgiyi sorgulamaya mecburuz. Bu ister İktidardan gelsin, ister bağımsız medya kuruluşlarından gelsin, hangisinde çalışıyorsanız çalışın, kanıta dayalı habercilik yapmaya mecburuz ve bu anlamda hata yapmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Zakkum meselesi gerçekten Sağlık Bakanlığı'nın otoritesinin en çok hasarlandığı dönemlerdir. Üzerinden çok uzun bir zaman geçti. Ama ben bu konuda verdiğim eğitimlerde, konferanslarda bu örneği kullanıyorum. Bilim insanı olması, başında profesör adını titrini taşıyor olması hiç fark etmez. Ana bilim dalı başkanı olması hiç fark etmez. Kongrelerde yayınlanmış olması da fark etmez. Neden? Kongrelerde sponsorluklar aracılığıyla yayınlanan da bir sürü araştırma var. Bunlara da dikkat etme sorumluluğumuz var. Acaba bu kongre gerçek bilim insanları tarafından değer gören ve buradan çıkan sonuçların dikkate alındığı bir kongre mi? İlaç firmalarının aşırı ağırlığı olduğu ve niteliği düşük bilimsel çalışmaların yayınlandığı alanlar mı diye bakmaya mecburuz. Arka arkaya bilim insanlarının, aşı firmalarının, ilaç firmalarının, Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilerdeki çelişkileri bu süreçte herhalde kitaplaştırsak ciddi kalın bir kitap haline gelir. O yüzden egomuzu en alt seviyede tutmaya mecburuz. Sağlık habercileri zaten çok dikkat etmek zorunda. Ve bu anlamda nöbetçi haber kaynağı diyebileceğimiz her kanala çıkan, her yerde konuşan bilim insanlarından, kendisini bilim insanı olarak tarif eden kişilerden tüm habercilerin uzak durmasını özellikle tavsiye ediyorum. Bu kişilerde ciddi bir etik ve bilimsel aşınma söz konusu. Alanındaki uzmanlık derneklerinin bilimsel danışma ve çalışma gruplarındaki hekimlerin bilgilerinin daha güncel olduğunu, daha nitelikli olduğunu ve daha az yanılgıya açık olduğunu düşünüyorum. Haberciler bu konuda gerçekten dikkat etmeli ve haberlerin kimler tarafından bir haber gündeme geldiğinde bu kime yarıyor? Gerçekten sokaktaki yoksul yurttaşa mı, aşıya ulaşamayan yurttaşa mı yarıyor? Kime yarıyor? Bizim bunu sorgulamamız gerekiyor. Bu soruya yanıt verebiliyorsak doğru habere ulaşma şansımız var. Aksi halde gazeteciliğin herhangi bir kurum, kişinin yanlışına aracılık eden noktada kalma riski var. Bu riski hiçbir gazeteci göğüslememek.
Kesinlikle. Söylediğiniz gibi çok derin başlıklar ve daha konuşmaya kalksak anlatacak çok şey var ama bugün de süremizin sonuna geldik. Ben hepinize katkıları için çok teşekkür ediyorum. Aşı bildirgesini konuşmak önemliydi. Aşı bildirgesi org üzerinden bildirgeyle ilgili ayrıntılara ulaşabilirsiniz dediğiniz gibi. Info@teyit.org üzerinden bize ulaşabilir. Soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi aktarabilirsiniz. Aynı zamanda podcast'imizi Spreaker'dan, Spotify'dan, Apple ve Google Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Yeni bir bölümde yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
T cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? T cetveli yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekintanca ve Mertcan Yılmaz.